Fedailerin Kalesi, Anamut, Vladimir Bartol.
Ayrım 10.
Evet, sabırsızlığım buna izin verirse tabii. Meryem gülümsedi. Bu kadar haklıysan istediğini sorabilirsin bana. Bu bilgileri nasıl edindiğini anlat bana. Her huri belli biçimde belli amaçlar için yaratılmıştır. Allah bana gerçeğe aşırı mekanları olan katı inançları yumuşatma bilgilerini ve kudretini vermiştir. Rüya görüyorum. Rüya görüyorum diye fısıldadı İbn Tahir ve buna rağmen gerçek olan hiçbir şey bu rüyadan daha açık olamaz. Gördüğüm her şey, bu harika varlığın bana anlattığı her şey, genelde her şeyin kopuk ve karmaşık olduğu gerçek rüyaların aksine olağanüstü bir biçimde uyuşuyorlar. Keşke bütün bunlar Seyduna'nın sonsuz yeteneklerinin bir meyvesi olmasa. Meryem bu düşünceleri dikkatle dinliyordu. Sen iflah olmazsın İbn Tahir. Gerçekten de zavallı mantığın ile koskoca kainatın tüm sırlarına vakıf olabileceğini sanıyor musun? Oh, ne kadar çok şeyin senin gözlerine gizli kaldığını bir bilsen. Fakat artık tartışmayı bırakalım. Hurilere geri dönme vakti geldi artık. Değerli misafirlerini sabırsızlıkla bekliyor olmalılar. Ahriman'ı bırakarak çalılıkların arasına gönderdi. Sonra da İbn Tahir'in elini tutarak köşke doğru yürümeye başladı. Merdivenin başına geldiği zaman belli belirsiz bir ıslık sesi duydu. Şüphesiz Apama onları dinlemişti ve kendisiyle konuşmak istiyordu. İbn Tahir'i sırça salona götürerek yavaşça kızların arasına itti. İşte misafiriniz geldi dedikten sonra belli etmeden salondan çıktı. Apama onu koridorun sonunda bekliyordu. Herhalde kelleni tehlikeye atmak hoşuna gidiyor. Demek Seyduna'nın emirlerini böyle yerine getiriyorsun. Onu sarhoş edip başını döndürmek yerine Allah, cennet ve bilmem başka neler üzerine dersler veriyorsun. Hem de tüm bilinci yerindeyken. Başım bana ait ve ona neler olacağına ben karar veririm. Demek öyle. Demek ki bir erkeği bu yöntemle tavlayabileceğini düşünüyorsun. Benden hiç mi hiç bir şey öğrenmedin? Kırmızı dudaklarınla güzel beyaz kolların ne güne duruyor? Ortadan kaybolsan daha iyi olur Apama. Şimdi seni görecek ve o zaman cennete olan azıcık inancını da tümünden yitirecek. Apama onu bakışlarıyla öldürmek istedi. Seni fahişe, madem hoşuna gidiyor hayatınla oynamaya devam et. Benim görevim yaptıklarını Seyduna'ya bildirmek. Görürsün sen. Çalıların gölgeleri arasında kayboldu. Meryem ise aceleyle köşke doğru seyirtti. Kızlar İbn Tahir'in ve Meryem'in yokluğundan istifade ederek testilerin içindeki üzüm suyundan bolca mideye indirmişlerdi. Salondaki hava çok iyiydi. Kızlar çalıyor, söylüyor ve dans ediyorlardı. İbn Tahir'i aralarına almışlar, şarap içmesi ve yiyeceklerden yemesi için onu ikna etmeye çalışıyorlardı. Meryem geri döndüğü zaman bir an için sustular. Yüz hatlarındaki sertliği fark etmişlerdi ve kendilerine kızdığını düşünerek korkuyorlardı. Meryem aceleyle sakinleşmeye çalıştı. Misafirimiz öncelikle bir banyo alarak dünyevi yorgunluklarından sıyrılmalı. Ona yıkanması için yardım edin. İbn Tahir itiraz etti. Yabancı kadınların varlığında yıkanmam. Sen bizim efendimizsin ve tüm emirlerine itaat edeceğiz. Meryem kızlara kendisiyle beraber dışarı çıkmalarını söyledi. İbn Tahir kimsenin kendisini gözetlemediğinden emin olduktan sonra bir sıçrayışta yattığı yerden kalktı. Yastıkları kaldırarak altlarına bakmaya ve incelemeye başladı. Sonra da üzerinde yiyeceklerin bulunduğu küçük masanın yanına giderek önce bir meyveyi kokladı, sonra da diğerlerini. Birçoğunu tanımıyordu. Daha önce bu meyvelerin kendisine tarif edilip edilmediklerini hatırlamaya çalıştı. Sonra da duvarlarda asılı olan halılara yaklaştı. Onları kaldırarak arkalarında ne olduğunu inceledi. Nerede olduğunu belli edecek bir alamet bulamamıştı yine. İçinde boğucu bir şüphe belirmeye başlamıştı. Ya gerçekten cennette ise etrafındaki her şey gizem kokuyordu. Hayır, bilinmedik çiçekler, bilinmedik meyvelerle dolu olan bu geniş bahçeler, burada gördüğü hiçbir şey Alamut'un dağlık ve çorak bölgesinin civarında bile olamazdı. Gerçekten de bu gece büyük önder onu çağırtmış mıydı? Eğer bu gerçek ise şu anki durumu iki ihtimal ile açıklayabilirdi. Ya görmekte olduğu rüya Seyduna'nın kendisine verdiği hapın bir tesiriydi, ya da İsmail'e öğretisi gerçekti ve Seyduna her istediğini cennete gönderebilme kudret ve yetkisine sahipti. Son derece şaşkın olarak ve karmaşık duygular içerisinde cübbesini çıkardı, havuza dalarak yıkanmaya başladı. Su hoş bir sıcaklığa sahipti. Sırt üstü uzanarak kendisini tatlı bir uyuşukluğa terk etti. Kızların her an geri dönebileceklerini bildiği halde sudan çıkmayı hiç mi hiç istemiyordu canı. Gerçekten de az sonra perde yana çekildi ve genç bir kız içeri baktı. İbn Tahir'in sinirlenmediğini ve kendisine gülümsediğini görünce içeriye girmeye karar verdi. Arkadaşları da onu takip ettiler. İbni Tahir nihayet burasının efendisi olduğunu anlayabildi diye sevindi Reyhane. Sudan çıkmaya karar verdiğin an haber vermen yeter. Sana hemen bir havlu getiririz. Sevimli görünmek için birbirleriyle yarışıyorlardı. Fakat İbni Tahir Meryem'i görünce kalbinin çarpmaya başladığını fark etti. Kızlardan bir havlu ve giyecek bir şeyler istedi. Kendi cübbesi yerine ağır bir brokar giysi uzattılar. Giydikten ve kemerini kuşandıktan sonra aynanın karşısına geçti. Eski zamanlardaki hükümdarlar böyle görünüyorlardı herhalde diye düşündü. Gülümsedi. İçinde garip bir değişiklik hissediyordu. Yastıkların üzerine bağdaş kurup oturdu. Kendisinin onuruna hazırlanan yemek, gürültülü ve şamata arasında başlamıştı. Kızlar sırayla ona hizmet ediyorlardı. Meryem onun sağlığına içti. Böyle güzel bir ortamda asla bulunmamıştı. İradesi dışında kızların neşelerine katılmaya başlamıştı. Meryem kendisini çok iyi hissediyordu. İbni Tahir gelmeden önce zekasını keskinleştirmek için boşalttığı kadehler içinde sonsuz bir mutluluk duygusunu uyandırmışlardı. Konuşma ve gülme ihtiyacı hissediyordu. ''Sen bir şairsin İbni Tahir'' dedi ona büyüleyici bir gülümsemeyle. ''Boşuna inkar etme, hepimiz biliyoruz bunu. Bize eserlerinden birkaç örnek sunmak istemez misin? Kim anlattı bunu size?'' Kıpkırmızı kesilmişti. ''Ben şair değilim ve size okuyacak şiirim yok.'' ''Demek şairliğini gizlemek istiyorsun.'' Ama şimdi tevazu göstermeye ne gerek var? Hepimiz heyecanla seni bekliyoruz, gördüğün gibi. Bizden korkuyor musun yoksa? Sessizce ve istekle dinleyeceğimizden emin olabilirsin. Şiirlerin aşk üzerine mi diye sordu Hatice. Bunu nasıl sorabilirsin Hatice, dedi Meryem. İbni Tahir yeni bir peygamberin hizmetinde ve hak yolu uğruna savaşıyor. Meryem haklı, dedi İbni Tahir. İnsan tanımadığı bir şeyin şarkısını söyleyebilir mi? Kızlar gülümsediler. Tecrübesizliğini bu kadar açık bir biçimde ortaya koymaktan çekinmeyen bir delikanlı ile beraber olmaktan çok hoşlanmışlardı. İbni Tahir Meryem'e baktı. İçini tatlı bir korku sarmaktaydı. Savaştan önceki akşamı düşündü ve aklına Alamut'un surlarının dışında yıldızların altında yattığı gece geldi. Karmakarışık duygular içindeydi o akşamda. Arkadaşlarına bakıyordu. Süleyman erkek güzelliğinin bir timsali gibiydi. Acaba o akşamki duyguları şu anda yaşamakta olduklarının bir habercisi miydi? Yine karşısında çok güzel bir yüz vardı ama diğerinden kat kat daha güzeldi. Meryem'e her bakışında onun bugüne dek tanıdığı her şeyden daha güzel olduğunu düşünüyordu. Hatta vücut bulmuş güzelliğin ta kendisiydi. Ondaki her şey bu dünyaya ait olmayan bir mühür ile nişanlanmıştı. Solgun, hafifçe kabarık alnı, düz burnu, dolgun kırmızı dudakları, bir ceylanınkini andıran fakat zeka dolu büyük gözleri. Evet, bu daima içinde taşıdığı hayalin vücut bulması değil miydi? Bir rüyayı gerçek kılabildiğine ve bir masal varlığına hayat verebildiğine göre Seydun'un hapları gerçekten de olağanüstü bir sihir gücüne sahip olmalıydılar. Rüya bile görse, cennette veya cehennemde bile olsa ona tamamen yabancı olan sonsuz bir mutluluk yolunda ilerlediğini biliyordu. Şair İbni Tahir'i bekliyoruz. Peki birkaç mısrayı hatırlamaya çalışacağım. Kızlar altlarına birer yastık çekerek İbni Tahir'in etrafına yayıldılar. Nadir bir gösteriyi izlemeye hazırlanır gibiydiler. Meryem onun yanına oturdu. O kadar yakın oturmuştu ki kızın göğüslerinin hafif baskısını teninde hissedebiliyordu. İçinde yükselen garip, hatta acı veren arzu başını döndürdü. Gözlerini yere dikerek Alamut üzerine yazdığı bir şiiri duyulur duyulmaz güvensiz bir sesle okumaya başladı. Kısa süre sonra kalbi yeni bir heyecanla dolmaya başlamıştı. Evet, şiirinin sözcükleri ona boş ve anlamsız geliyordu. Ama sesi onlara yeni bir anlam katıyordu. Sesini etkileyen ise içindeki heyecanın yansımasıydı. Alamut'u anlatan şiirinden sonra Seydun'a ve Ali üzerine yazdığı şiiri okumaya başladı. Kızlar kısa bir süre sonra sesinde hangi duyguların saklı olduğunu anlamışlardı bile. Meryem kendisi için okuduğundan, kendisini anlattığından emindi. Birdenbire sevilmeyi arzu etti. Hem de bugüne dek sevilmediği gibi. Dudaklarında gizemli bir gülümseme vardı. Kendi içine doğru akıp gitmesini dinliyordu. İbni Tahir'in sözleri çok ama çok uzaklardan geliyordu sanki. Ancak İbni Tahir Seydun'a'dan bahsetmeye başladığı zaman kendine gelebildi tekrar. Bir bilseydi, bunların hepsi işe yaramaz diye bağırdı sözlerine son verdiği zaman. Hepsi anlamsız, boş sözler. Gerçekten de çok üzgünüm. En iyisi bu mükemmel şarabı içmeye devam edelim. Kızlar onu en tatlı sözcüklerle avutmaya başladılar. Hayır hayır, bunların gerçek şiir olmadıklarını biliyorum. Gerçek edebiyat bambaşka bir vurguya sahiptir. Meryem'e baktı, kız ona gülümsedi. Fakat bu gülümseme son derece gizem doluydu. Bir anda gerçek edebiyatın nasıl olması gerektiğini kavradı. Evet, gerçek edebiyatta bu gülümseme saklı olmamalıydı. Bugüne kadar beğendiği ve hayranlık duyduğu her şey sadece bu akşam yaşadıklarının birer yedeğidir. Korku dolu bir heyecanla hissetti ki yaşamında ilk kez seviyordu. Hem de ruhunun ta derinliklerinden gelen sonsuz bir sevgi. Aniden aklına yalnız olmadıkları geldi. Diğer kızların varlığı onu rahatsız etmeye başlamıştı. Oh, ne olurdu Meryem'le baş başa kalabilseydi. Ne olurdu onu aklından geçenleri söyleyebilseydi. Onun ellerini tutarak gözlerinin içine bakardı. Kendisinden söz ederdi. Duygularından, sevgisinden. Bu bahçelerin gerçekte ne oldukları umurunda mıydı sanki? İster rüya, isterse de gerçek olsunlar hiç fark etmezdi. Sadece bu ilahi tasvire karşı hissettiği duyguların içinde kalmasını istiyordu. Peygamber dünyevi yaşamın öbür dünyanın zayıf bir yansıması olduğunu söylememiş miydi? Fakat şu anki hisleri, bu hisleri yaşamasına neden olan ulaşılmaz bir hakikatin soluk bir yansıması olamazdı. İstediği kadar ulvi olsun. Gözlerinin önündeki resim çok fazla harikalar içeriyordu. Olması gerekenden çok ama çok mükemmeldi. Belki de vücudu hala yukarıda, Seyduna'nın karanlık odasında yatmaktaydı. Belki de sadece ruhundan kopmuş küçük bir parça benliği bu olağanüstü duyguları tadıyordu. Fark etmiyordu onun için. Meryem'in güzelliği gerçeğin ta kendisiydi ve onu zapt eden duygular da gerçektiler. Kızın narin, pembe, harika biçimde elini tuttu ve alnına bastırdı. Alnın ateş gibi İbni Tahir, yanıyorum diye fısıldadı. Ateş saçan gözleriyle Meryem'e baktı. Alevler içindeyim. Nasıl bir ihtiras bu diye düşündü Meryem. Kalbinden vurulmuştu. Ben de böyle bir ateşle yanacak mıyım? İbni Tahir kızın elini öpmeye başladı. İhtirasla çılgın gibi. Öbür elini tutarak yanan dudaklarına götürdü. Yüzüne bakmak için başını kaldırdığında şaşkınlıkla bir çift düşünceli göz fark etti. Muhammed beni Musa'dan kaçırdığında işte böyle seviyordu diye düşündü. Ama daha olgun, daha vahşiydi. Boğazına bir yumruk tıkandı. Neden güzel olan her şey vaktinden çok sonra geliyor? Diğer kızlar İbni Tahir'in kendileriyle bu kadar az ilgilenmesinden oldukça rahatsız olmuşlardı doğrusu. Alçak sesle kendi aralarında konuşuyorlar ve karşılarında aşk oyunları yapan çifte duydukları kızgınlığı zorlukla saklayabiliyorlardı. Nihayet İbni Tahir Meryem'in kulağına fısıldadı. ''Bizi yalnız bırakmalarını istiyorum.'' Meryem kızların yanına giderek kendilerini yalnız bırakmalarını istedi. Orada dilediklerince vakit geçirebilirlerdi. Biraz öfkelenmelerine rağmen itaat ettiler. ''Her şeyi kendin için mi istiyorsun?'' diye protesto etti Reyhane, yavaşça. Kalbinde başka birisinin bulunduğunu duyunca Seyduna ne diyecek? Meryem anlamlı bir şekilde gülümsemekle yetindi. Sadece Tayyip'e neşeli olmaya çalıştı. ''Gelin kızlar, biraz şarap alıp odalarımıza gidelim. Nasıl olsa başka çaremiz yok.'' Meryem kendisini güçlü hissediyordu. Bu yüzden suratlarını astıkları için onlara kızmadı. Her birine sevgiyle baktı ve Safiye'ye şefkatle sarıldı. ''Kalbinin nasıl tuzağa düştüğünü anlatan bir şarkı besteleyeceğiz.'' diye tehdit etti onu Sid. ''Ve geri geldiğimiz zaman misafirlerimizin kulaklarını büyülemek için onu sizlere söyleyeceğiz.'' ''Tamam.'' ''Gidin istediğiniz şarkıyı besteleyin ve sonra da gelip bize söyleyin.'' Sonra onlardan ayrıldı ve İbni Tahir'in yanına döndü. Delikanlının içine düştüğü ve kendisinin de düşmekte olduğu sersemliği dağıtmak için birer kadeh şarap doldurdu ve birbirlerinin sağlıklarına içtiler. Bu arada gözlerinin içlerine bakıyorlardı. ''Bana bir şey söylemek istiyordun İbni Tahir.'' ''Hissettiklerimi anlatmak için kelimeler çok yetersiz kalıyor. Sanki ışığı keşfetmiş gibiyim.'' Bu kısa zaman zarfında o kadar çok şey yaşadım ki Ferhat ve Şirin hikayesini biliyor musun? Seni ilk kez gördüğüm zaman sanki daha önce karşılaşmışız gibi geldi bana. Şirin'i de hep senin gibi hayal ederdim. Tek bir farkla şu anda gözlerimin önünde olan çok daha özenli. Ve dolayısıyla çok daha mükemmel. Gülme Meryem, Allah şahidim olsun. Zavallı Ferhat'ı gerçekten anlayabiliyorum şimdi. Her gün böylesine güzel bir şeyi görmek ve ondan ebediyen ayrı kalmak. Bu cehennem azabı değil midir? Bu nedenle aklını kaçırdı Ferhat. Daima gözlerinin önünde olan resmiyle kayalara kazımak zorunda hissediyordu kendisini. Allah adına, acısı ne kadar büyük olmalıydı. Çünkü asla geri gelmeyeceğini bile bile her gün kaybedilen o büyük mutluluğu hissetmekten daha korkunç bir şey olamaz. Meryem gözlerini yere çevirdi. Vücudu ince ipeklerin altında ışıltılar saçıyordu.
Ayrım sonu.